أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ım sana sığınıyorum. Ben acizim, ben zayıfım, ben güçsüzüm. Ben yardıma muhtacım. Özellikle senin rahmetine muhtaç olmadığını zanneden sonunda lanete layık, rahmetten uzak kılınan şeytan ve dostlarının şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Seni güçlü biliyorum. Sen güç kuvvet sahibisin. Sen sığınılmaya layık tek varlıksın. Senin eksiğin yok, noksanın yok, tam ve mükemmelsin Allah'ım. Ve ne yaparsam, ne edersem bütün fiillerimi, ne söylersem, ne dersem bütün sözlerimi senin nam-ı hesabına ortaya koyar, bunun kulluk olduğunu bilirim. Bismillah, bismillah. Sen Rahmansın. Rahmet ve merhamet adına aklıma gelebilenlerin ötesinde sen, bütün rahmet ve merhametin kaynağısın. Sen Rahman ve Rahim'sin. Sonunda cennet ümidim var. Senin rahmetin beni kuşatsın, öyle bekliyorum. Zaten kıyamet gününde sen kime rahmet etmiş, merhamet etmişsen ondan azap kaldırılacak, o cenneti hak edecektir. Çünkü kitabında öyle beyan edersin. Men yusraf anhu yevme idin fakat rahime. O gün kimden azap kaldırılmışsa, kime azap edilmemişse, kim azaptan affedilmişse, o merhamet olunmuştur da ondan, ona rahmet ulaşmıştır da ondan. Allah'ım sana hamdolsun. Peygamberine salat ve selam ile söze başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Lehu mulkus semavati vel ard. Yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Huvel evvel vel ahir ve zahir vel batın ve huve bikulli şeyin alim. 29 ayeti taşıyan, 29 ayeti içeren, 29 ayet sahibi bir surenin, bir şeref levhasının, bir şeref mevkiinin, yücelik ve yükseklik makamının önündeyiz. Hadid suresi. Kelime anlamıyla demir. Ondan söz eden bir ayetten kaynaklandığını söyleyebiliriz ama surelerin isimleri Peygamber aleyhisselam dönemine ait olunca işte öyle layık görülmüş ve öyle denilmiştir demek daha hoşuma gidiyor. Bana kalsaydı, surelerin isimlendirilmesine ben layık olsaydım, mesela Bakara suresine takva, Ali İmran suresine şehadet suresi derdim. Hatta mesela Kehf suresi, şöyle bir genel bakışla gençlik suresi değil mi size göre de? Hadid suresi, Medine'de gelen surelerden biri, yani Mekke'de Müslümanların sokak sokak, ev ev, çektikleri sıkıntılar yanında duydukları hazzın arkasından yeni bir toplumsal yapının yeni düzenlemesi adına gelen bir sure. Mekke'yi hatırlayın. Hatta boykottan başlayın ya da ilk vahiy dönemi Safa'ya gidin, işte peygamberiniz konuşuyor, bu dağın arkasında demeye başladı. Sonra Kabe'nin etrafındaki olaylar, tavaflar, aleni namazlar, Ömer Efendimizin Müslümanlığı, yavaş yavaş Mekke dönemini bir bir gözünüzün önüne getirin. En son bir seneye doğru neler oldu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki Miraç'tan döndü de siz bunu tasdike hazır mısınız Ebu Bekir Efendimizin yanında? Kısaca Mekke bitmiş, Medine'ye gidilmişti. Allah'ın izniyle yeni bir toplumsal yapı başlamıştı. Mallarını ve canlarını Allah uğruna feda edebilecek seviyeye gelen bu insanlar, bir de canlarını feda konusunda sınanmışlar, Bedir'le başlayan savaş mantığı topluma Allah'a kulluk adına hakim olmuştu. Kul olmak için can vermek gerekiyorsa hepten verecektiler. Kul olmak için mal vermek gerekiyorsa verdikleri gibi can vermek gerekiyorsa da verecektiler. İşte bu dönemde gelen surelerden biriyle baş başayız, karşı karşıyayız. Tutuyoruz elinden surenin, bakıyoruz ona, kulak veriyoruz. Ağzımıza onu alıyor, benliğimize onu yerleştiriyoruz. O ne dediyse anlamaya, onunla Allah'a kulluk işaretlerini tanımaya çalışıyoruz. Nasıl kul olacağımızı, bu kulluğun sonunda nelerin olduğunu, nelerin olacağını bize tanıtan bu muhteşem sureyle birlikteyiz. Sure 29 ayet. Tesbih ile başlayan surelerden biri. Müsebbihat da denilir. İşte bu sure, Tevabun suresi, Saf ve Cuma sureleri böyle başlar. Bugüne kadar selef dediğimiz daha önce yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i incelerken bir de surelerin öncesine göre gruplandıralım demişler. İşte bu arada, mesela mukatta harflerle başlayan sureler diye Elif, Lam, Mim, Ha, Mim ya da Tasin, Yasin gibi sureleri bir grup yapmışlar. Hamd ile başlayan sureler var. Kur'an'da 5 adet. Fatiha, En'am, Keyf, Sebe ve Fatır sureleri. Onlar da bir grup. Ya da yeminle başlayan sureler var gibi sureleri gruplandırırken Hadid suresi de tesbihat ile başlayan surelerden olmuş. Sebeha kelimesinin değişik türevleri diyebileceğimiz üç ayrı şekilde Kur'an'da böyle başlayan sureler var. Hatta bir de maslarını düşünürsek 4 olacak. Bir sebbaha ile başlayanlar, bir yusebbihu ile başlayanlar, bir sebbih ile başlayan ve de bir de sübhan ile başlayan. Buna göre sebbaha ya da tesbih kelimelerini anlarsak bu ayetin başlangıcını, dolayısıyla diğer surelerin de ilk ayetlerini gündemde tutmuş olabiliriz. Anlamaya, idrak etmeye çalışacağımız bu surenin başlangıcını kavrar, söze Allah nereden başladı, nereye götüreceğini daha iyi anlarız inşallah. Sebbaha, tesbih ediyor, ettiler, tesbih ederler, etmekteler. Lillahi ma fis semavati vel ard. Gökler yüzü, yeryüzünde, semavat ve arzda ne var ne yoksa. Bilinen bilinmeyen, senin bildiğin benim bilmediğim dahil, hepsi, bütün her şey Allah'ı tesbih etti, eder, mutlaka ediyor, etmeye devam ediyorlar. Tesbih etmek. Kültür farklı olunca, dönem devran değişince insanlar kelimelerden farklı şeyler anlamaya başlıyorlar. Belki çoğunuz duydu. Bir fıkra anlatılırdı. Ben de çocukluğumda güler geçerdim. Gerçekten enteresandı. İnsanlar ne diye bu kadar birbirine düştüler diye hatta düşündüğüm olurdu. Bir adam varmış. İhtiyarlık döneminde gözü görmez, belki dizi tutmaz olduğundan camiye gidemez halde ama namaz kılarmış. Ezan sesi duyulurken duyulacağında ya da oğluna haber eder, yavrucuğum, evladım dinle bakayım, bizim ezan okunuyor mu? Dinlermiş bir ezan, oğlum bu bizim ezan değil mi? Yok baba, bu ötekilerin ezanı. Vay anasına diyorduk hatta bir çocukluk mantığıyla. Nasıl olur, ezan aynı ezan değil mi? Derken baba beklermiş bir ezan daha. Peki yavrum bu bizim ezan mı? Yok baba öyle değil. Ya bir daha ve üçüncü ezan onların ezanı olur. O da Ezizallah Celle Celaluhu yapıştırır. Sonra duaya namaza kalkmaya çalışırmış. Tam bir hikaye masal sanki anlatılan. Vay be nasıl olur da insanlar bu kadar bölünmüşler. Öteki mahallenin ezanı. Yok bizim mahallenin, vay efendim falancıların filancıların, şu takımın ezanı, bu takımın ezanı, olur mu böyle, millet nasıl da bölünmüş filan diye kendi kendimize yorumlar yaparmışız. Meğer başta bilgilenmemiz olan konudan yoksun olunca vardığımız sonuç da hepten yanlışmış. Yıllar sonraydı. Sahih-i Müslim adıyla Türkçe'de kazandırılan bir hadis kitabıyla tanışınca, meğer ezanla ilgili görevimizi anlamamız gerektiğini o zaman fark ettim. Ezan okunmaya başlayınca der Peygamberimiz, oradaki sözleri tekrar edeceksiniz, müezzine iştirak edeceksiniz. Ediyoruz, ama bir sorun çıkıvermedi mi hemen, hangi müezzine? Yani hangi ezanı tekrar edeceğim? Hele Konya gibi bir beldede düşünün, bir sabah ezanı vakti, hatta bir yatsı ezanı vaktinde ne kadar ezanla beraber değil misiniz? Hepsini birlikte nasıl tekrar edeceksiniz? Elbette böyle bir problem çıkıyor karşınıza. Ne yapacaksınız? Öğrenmeye devam edin. Allah sizi ortada bırakmaz ya, peygamber çözümsüzlüğe götürüp de sizi mahvetmez ya, denir ki bu konuda, iştirak edeceğin, namaz kılacağın caminin ezanına takıl. Onunla beraber ol, onu söyle. Peki ya gidemeyecek durumdaysan, yine de gidebileceğin hangisi idiyse, işte sen onu takip etmek, onu tekrar etmekle mükellefsin ayetini, hadisini, hükmünü öğrenince, meğer dedim o adam doğru yapıyormuş, mesele camiyi bölmek, ezanı bölmek değilmiş, meğer ki o adam kendinin gitseydi gidebileceği caminin ezanına iştirak edecek, tekrar edecekmiş ve de aziz Allah diye bırakmak yerine ezanı tekrar edecek. Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallahlar aynen, la havle ve la kuvvete illa billah diyecektir de hayala salah ve felahlarda sonunu da yine aynen tekrarla bitirecekmiş. Nereden hareket ettik? Tesbih kelimesinden. Tesbih denilince neler canlanır bu toplumun gözünde, kulağında, önünde, kafasında, gönlünde diye düşünün. Hatta bak sizler bile, yan yana oturan iki kişi, karşı masadaki, öteki makinedeki, beri taraftaki, direksiyondaki, yanındaki insanlar düşünün. Acaba tesbih denilince anladığınız aynı şey mi? En azından hadi birbirinizle aynı anladınız. Kur'an'la anlatılanla, sünnetle bildirilenle sizin düşündüğünüz aynı mı ki acaba? Biraz değil gibime geliyor. Bakın birlikte düşünelim. Tesbih, kimilerine göre 33 olma şartı bile olmaksızın baştaki imame de koparılsın. İşte elde bir oyuncak. Git gel. Hatta kimileri öyle söylemiyorlar mı? Ver de biraz da ben gidip geleyim. Öyle birileri gider, diğerleri gelir. Peki başka tesbih? Aman Allah'ım, akik midir, yüsrü müdür, Erzurum taşı yok, Eskişehir taşı mıdır, beyaz mıdır, siyah mıdır, üzerinde söz edilen, günlerce gündem yapılan, paralar dönen, milyonlar ve milyarlar eden bir metadır bazen de. Belki toplumun az bir kesimi bununla ilgilenir. Başka tesbih, camiye yardım konusunda temel prensiplerinden biri değil midir? Geçen bir köyün camisindeyim. Bütün cami tıklım tıklım tas tamam dolsa tesbihlerin üçte ikisini zor kullanılır. O kadar çok tesbih var içeride. Çünkü herkes hayrına diye bir daha atmış, bir daha getirmiş. Başka tesbih modelleri de yok mu? Şöyle kemali edeple namazdan sonra müezzinin o lahuti sesi mi dersiniz, davudi sesi mi dersiniz, yanık yanık sizi gönülden vuran sesiyle bir şeyler söylerken, niye bir şeyler dedim, ne dediğini ne söyleyen biliyor, çoğu zaman ne dinleyen biliyor. Bir şeyler söylerken kemali edeple cebinizden çıkaracaksınız. Aa, cebinizde yok mu? Tamam, çözüm var gerçi ama niye yok cebinizde? Hani Müslüman ölünce cebinde tesbih olunca Müslüman olacaktı ya. Ama galiba öyle değil de bu iş. Müslüman cebinde tesbih çıkıp çıkmamasına göre ölçülmeyecekti aslında da. Neyse, biz hani yanlış anlaşılmalardan söz etmek için bu örneği veriyorduk. Şöyle hafifçe kemal-i edeple büyük bir edep ve terbiye timsali halıya bırakacaksınız. Tesbih bir tesbih edecek, bir secdeye varacak. Sonra güzelce bir ucundan tutacaksınız. Sübhanallah derken aşağıdan yukarıya doğru, sonra düz bir zeminde gider gibi, sonra yukarıdan aşağıya doğru tesbihatınızı yapacaksınız. Ne dediniz gerçekten, ne diyordunuz? Uğradım bir akrabaya, diyordu ki evin gelin hanımı, ya evvelü çekiyorum. Ne demek o dedim, bilmem ki abi dedi, öyle dediler öyle yapıyorum. Öyle olmamalı galiba, evet ya evvelü çekilecekse çekilsin. Ya ahiru denilecekse denilsin. Ya da Allah'ın diğer isimleri gündemde tutulacaksa tutulsun ama o modeli de İslam'dan alsak, Allah ve Resulünden öğrensek demek için söylüyorum bunları. Ve de bunun belki tamamlayıcısı bir bilgi olarak, camide birilerinin kalkıp özel eline aldığı 50 tane, 25 tane tesbihi safta kimlerin yoksa dağıtma çabası galiba, bilmem yerinde mi kelime ama konsantreyi bozmuyormuş size göre. Hele bir uçtan bir uca atılan tesbihler, görüntüyü bir başka yöne çekmiyor mu? Hani birileri bakmaya gelselerdi onlara hoş görünmezdi diye demiyorum. Ama bize bakanlar var orada. Melekler kontrol ediyorlar. Yaptığımız işin anlamı olmalı. Asr-ı saadette örneği olmalı. Peygamberimiz de, tarafından onun bir benzeri bize intikal ettirilmeli. Peki alet kullanmak yasak anlamına geldi mi bu dediklerim? Tesbih ederken hayır. Ama aleyhissalatü vesselamın parmak boğumlarıyla tesbih çektiğini biliyoruz. Öyle yapınca güzel. Peki sahabe-i kiram başka bir model uygulamış mı? Bazen çakıl taşlarını sayılı olarak bir yerden bir yere naklettiğine dair rivayetler görüyoruz. Bir Müslüman da çıkar da bu çakıl taşlarını ortasını delip ipe çizer yanında taşırsa, yani hadi diyelim olsun ama illa böyle olsun demek gerekmeyeceğini bir kere daha vurgulayalım. Sebbaha lillah. Peki nedir tesbih? Allah'ın eksiksiz ve noksansız olduğunu, Allah'ın bize yansıyan bölümüyle, yani sıfatların sebebiyle sıfatları dolayısıyla biz Allah'ı biliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın isim ve sıfatları konusunda hiçbir eksik düşünce, hiçbir noksan düşünce, hiçbir eksik tanıtımın imkansız olduğunu ya da Allah mı tam ve mükemmel olduğunu anlamak, kalple tasdik etmek imandır da bunu dille ifade etmek tesbih olacaktır. Değilse ben eylem olarak bunu ortaya koymak zorundayım zaten. Ya Rab, aile konusunda ne dedin? Tam ve mükemmel, eksiksiz ve noksansızdır. Ben hiç kimsenin görüşü, hiç kimsenin fikri zikriyle onu tamamlamam çünkü noksan tarafı yoktur. Demek aslında kalben iman etmek gerekir de bunu dille tesbih etmek, dille ifade etmek işte tesbih çekmektir. Tesbih çekiyorlar. Ma fis semavati vel ard. Göklerde yerde kim var kim yoksa, ne var ne yoksa hepsi Allah'ı tesbih eder, tesbih çekerler. Yani kuşlardan ağaçlara, bulutlardan sulara, göktekilerden yerdekilere, iradi varlık dediğimiz iradesi olan cinler ve insanların dışında bütün varlıklar gönül rızasıyla bizzat Allah'ı tesbih eder, sanki Türkçesiyle söylersek tesbih çekerler. Yani onlar da böyle 3.33, 1.33, 99 tesbih alıp ellerine çekmediklerini artık herkes bilir. Kuşun neresine takacaksınız, nereden çekecek? Veya ağaç nasıl, nerede, ne bulup ne tesbihi çekecek? Öyle değil. Öyleyse tesbih çekmenin bir iman işi, imanın bir ifadesi işi olduğunu anlayalım da biz de semavat ve arzdaki tesbih çekenlere katılıp o kervana katılıp bizim de tesbihimiz onlarla olsun isteyelim. Çünkü onlar sahtekarlık bilmezler. Çünkü onlar aldatmadan yana değillerdir. Çünkü onların acelesi yoktur. Hemen Allah'a bu tesbih borcumuzu bitirelim de kendi dünyamıza dönelim demezler. Yani neredeyse siz de duyar gibi oldunuz mu, hatırladınız mı camilerde? Namazlardan sonra bazen kenara çekilmiş kimi Müslümanların tesbih çekerken dillerinden, ağızlarından dökülen fısıltıları siz de duyar gibi misiniz? Sanki süp süp süp der gibi Hanallah'a bile geçmeden, ne dediğini bilmiyor ayrı yanlışıyla, bizzat telaffuz edeceği kelimeyi bile yarım yamalak söyleyerek insanların tesbih çektiklerini biz de hepimiz de biliyoruz. Öyleyse başa dönüyoruz. Tesbih bir iman ifadesidir. İmanımızın ifadesini düzgün yapmak zorundayız. Neye inanıyorsak, nasıl biliyorsak öyle yapalım ve de semavat ve arzdakilerle birlik olalım bu konuda. Yıldızlar tesbih ederler Allah'ı. Bulutlar, güneş ve ay da öyle. Havanın bütünü, bütün evren ya da yerdekiler, taşlar, ağaçlar, ateşler, sular, topraklar öyle. Peki nasıl tesbih ediyorlar diye merak edecek misiniz? Acaba onların tesbihi nasıl ki diyecek misiniz? Allah'a kulak verin, Kur'an'ı okuyun, o söyleyecek size. Ben şimdi hatırladığımı söyleyeyim, siz başka ayetler de belki bulursunuz. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Ama siz onların tesbihatını fıkh edemez, künhüne vakıf olamazsınız. Siz tesbih ettiklerini bilin yeter. Yeryüzünde, gökyüzünde ne var ne yoksa mutlaka Allah'ı tesbih ederler de siz onların tesbih modellerine vakıf olamazsınız diyor Allah. Demek ki inanıyoruz. Bu anlamda kimi Müslümanların Leyleğin ömrü lak lakla değil lek lekle geçer demesi sadece bir güzel yorumdur, o kadar. Yani lek demek senin için ya Rab demektir. Leylek ağzını birbirine, kakalarını birbirine vururken böyle diyormuş diye anlamak bir güzel yorumdur sadece, ama öyle demeyenler de lek lek demiyorlar mı sanki? Su ne diyor ki? Başka bir şey mi söyler? Her şey senin dediğin gibi ya Rab. Ak dedin akıyorum. Eksiktir, bazen dinlen demen gerekiyordu. Şimdi de dinleniyorum demez dağdan inerken. Ama dur dediği yerde de durur. Biraz da aksan demez. Gölde de o görevi yerine getirir. İşte Allah'ın eksiksiz ve noksansız sıfatlara ve isimlere sahip olduğunu, yani isimlerinde ve sıfatlarında tanıdığımız Allah'ın eksik ve noksan yönünün olmadığını kalben iman edip dille ifade etmeye tesbih diyorsak, semavat ve arzda niceleri tesbih ediyorlar. Onlarla birlik haydi biz de tesbihe başlayalım. Ne diyelim? Huvel aziz, el hakim, lehu mulkus semavati vel ard, yuhyi ve yumit, ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunlar Allah'ın tesbih edilmeleridir işte. Allah'ı böyle bilelim. Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batın. Kur'an'da ne kadar ayet varsa hepsi Allah'ın sübhan oluş yönünü tanıtmıyor mu dersiniz? Söyleyin. Mesela kul a'udhu bi rabbil felak ya da nas veya kul huvallahu ahad suresini gündemden kaldırsanız, Kur'an'da o sayfayı silik çıkarsanız, insanların dilinde, gönlünde, kafasında o üç sure olmasa veya bir sure, Allah'ı tam ve mükemmel bildik, tesbihe layık görebildik mi, eksik olmadı mı Allah'ı tanımamız? Demek ki Allah'ı tam ve mükemmel bilip ve tesbih edebileceksek, Kur'an'ı baştan sona tekrar tekrar gündemde tutmalı ve ne dediğini anlamalıyız. Anlıyoruz inşallah. Anlamaya çalışıyoruz. Ve huve, o Allah. Semavat ve arzın kendisini tesbih ve tenzih ettiği Allah. Eksiksiz ve noksansız bildiği Allah. El azizdir. Güç ve kuvvet sahibidir. İzzet ve şeref sahibidir. Mutlak galibiyet sahibidir. O dediyse tamam, dahası olmayandır. Yenilmez bir Allah'tır, aziz olandır. Ve de hakimdir. Allah hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibidir. İnsanların temel iki sorunu, bütün toplumların neredeyse peşinde koştukları, bizim de olsun dedikleri iki özellik: aziz olmak ve hakim olmak. Bütün harcamalarını güç ve kuvvetli olmaya ve bilgili olmaya sarf etmiyor mu bu insanlar, bu devletler, bu toplumlar? Yani güçlü olmak zorunda olduklarını biliyorlar elbette, ya da bilge olmak zorunda olduklarını. İşte Allah'tır en güçlü ve Allah'tır en bilen. Tam bilen, mükemmel bilen ve de yanılmaz bilen Allah'tır. Ve aynı zamanda kendi kendine, kendi dünyasında bilen birisi değildir Allah. Yani öyle hakimdir ki alimden öte, bilir bilmeyi, ama bu bilgisini bizi de zorlayıcı biçimde ortaya koyar. Yani hüküm sahibidir. Şu doğrudur, yap bunu. Bu yanlıştır, kaçın bundan. Burada durma, sonunda yanarsın. Burada durursan sonunda cennet var sana, dikkat et dercesine Allah hükmünü bize iletir. Ve böylece de azizin sanki ortağı olarak, ki aynı Allah'ın sıfatları bunlar, isimleri, hakimdir, hakimiyet sahibi, etkinlik, egemenlik sahibidir. Allah azizdir, Allah hakim. Bunu böyle bileceğiz. İzzet ve şeref konusunda, hüküm, hikmet ve hakimiyet konusunda, Allah'ım sen gibisi yok diyeceğiz ve de sen mükemmelsin, eksiğin yok bu konuda diyeceğiz. Yani öyle izzet sahibi, öyle şeref sahibisin, ama yani şu yönün, şu özelliğin, şu noksanın, şu yanlışın olmasa ya Rab demeye kimsenin hakkı yok inancındaysak, bunu iddia ediyorsak, Allah'ı bu konuda tesbih ediyoruz. Öyledir, böyle inanıyoruz. Allah azizdir ve de velillahil izzetu cemia, bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Ama müminlere ve peygambere verirse verir elbette verecektir. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ama münafıklar bunun bilincinde değildir. Müminlerin, Müslümanların, peygamberin ve Allah'ın izzet ve şeref sahip olduğunu pek fark edemiyor bu insanlar. Tesbihe devam ediyoruz. Lehu mülkü's semavati vel ard. Semavat ve arzın mülkü Allah'ın. Kimi ayetlerde ve ma beynehuma da gelmekte bilirsiniz. Burada sadece semavat ve arz dediyse onun dışındakiler söz konusu edilmedi demeye kimin cesareti olsun? Yani ille de bir boşluk mu arıyor insanlar sanki? Öyle dediysen tamam, başkasının mülkü başkasına ait olsun mu? Ne sema ne yer olmayan bir yer bulun, hadi oranın mülkü de sizin olsun der geçeriz. Yani bir şeyler ya gökte ya yerdedir. O bir şeyler gök ve yerdeyse, gökte olmayan ve yerde olmayan bir şey varsa, o hadi sizin olacaksa olsun, eğer bu ayet böyle dedi diye ısrar edeceksiniz. Oysa her şey onun, bütün mülk ona aittir. Benim, senin, onun dediğiniz şeyler, bizim, sizin dediğiniz, bu konuda kavga ettiğiniz, sizindi yok bizimdi diye can ortaya konulan şeyler, namus ve iffet duygusuyla saldırılan veya savunulan şeyler, hepsi aslında Allah'ın değil mi? Bu sure ileride bunu bir kere daha gündeme getirecek, hem de çok hoş bir biçimde. Her şey Allah'ın. Sonunda Allah'a kalacak. وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ denilecek. Her şeyin mirası sonunda Allah'ın olmayacak mı? İşte Allah'ı böyle bileceğiz. Her şey O'nun. Gözün benimdi, öyle yok. Allah'ın da sana emanet verdi. Onu Allah'ın olarak kabul et. Emaneti sahibine tevdi edeceğin, vereceğin günü bekle ama o güne kadar emanet sahibinin dediği yere harca. Dünyalıklar konusunda bunu anlamamız kolay elbette ama nedense Müslümanlıkta çabuk unutuyoruz. Yani bir adamdan emanet ev alsak, yani kiracı olarak. Adam dese ki, çatısına karışamayacaksın, şu odayı oynamayacaksın veya su şebekesini yenilemeyeceksin veya kapılarını boyamayacaksın dese, biz onun dışındaki bütün ev işlerinde serbestiz ama o konularda ev sahibine müracaat ediyoruz. Hatta gidiyoruz diyoruz ki, aman ağam, zaman paşam, lütfen efendim, ne yaparsın, ne edersin, bu apartmanın suları hep beraber insanlar harcama mantığında da envai türlü çeşit, lütfen rica edelim, kabul edin de bu apartmanın sularını herkese ayrı ayıralım, saatlerini farklı farklı edelim diye insanlar dövüş kavga bile etmiyorlar mı? Hem önce üst üste oturuyorlar ya da alt alta, hangisini sayarsanız. Hem hepsi önce komşuluk mantığında, aa canım ne olacakmış, senin küçük çocuğun varsa benim de büyük babam var, o da su harcayacak, öteki de elbette hadi nüfus sayısına göre yapalım, yok senin misafirin çok geliyor demeye başlayacaklar. Vay ben çok titiz kadınmışım, öteki titiz bir erkekmiş, o suyu çok kullanıyormuş, bu az kullanıyormuş. İnsanlar bir kavganın içine düşüveriyorlar, mülk sevdasına değil mi? Ama yine de ev sahibine haber vermeden yürümüyor onlar. Peki bir ev sahibinin bu kadar yetkisinin hatırı olur da neden bizim olmaz? Allahu Teala bize emanet vermiş, semavat ve arzdakileri onunla kendisine kul olmamızı istemiş ve de yardımını göndereceğini vaat ediyor. Biz de istiyoruz Allah'tan, o da bize yardım edecektir. Acaba Allah yardım edecek de öldü bitti işi bitti gibiler gibi olur mu ki demeyin ha sakın, çünkü bırakın onun ölmesini, o hep hayatta da bize hayat veren de odur. Yuhyi, hayatın kaynağıdır. Bize yaşa dediği için yaşıyoruz, devam et dediği için ölmüyoruz ama ve ümit, öldürecek olan da odur. Yani hayatı hem veren o hem alacak olan odur. Öyleyse İnsanlar hayatı kendilerinin zannedip yanılgıya düşmeleri yerine Allah'ın bilsinler ama Allah'ın verdiğini unuttu bitti tamam bende kaldı zannıyla da yanlışa düşmesinler. Hem öldürecek hem de yaşatacak olan Allah'tır. Gerçi bunu Allah her gün uykumuzda gösteriyor bize, göreceksek. Uykuya dalıyoruz, ölüyoruz. Yeniden bir daha diriliyoruz. Bismike Allahumma ahya ve emut diyoruz. Ya Rab seninle yaşadım, sen yaşattın, yaşıyordum. Sen dedin ölüyorum diyoruz. Canım sana emanet buyur ya Rabbi diye kendimizi Allah'a arz ediyoruz. Sonra Elhamdülillahillezî ahyana ba'dema ematena ve ileyhin nüşur diye de yeniden dirilten sensin, yeniden senin huzuruna döneceğim bilinciyle hayata başladım. Senin adınla hamdolsun sana ya Rabbi diyoruz. Elbette Allah bu işe layıktır. Öldüren o, dirilten o. Hazreti Ömer Efendimiz'den nakledilir. Ölüme çok titiz bakan, titiz ölüm konusunda titiz davranan bir Müslüman. Hatta bir görevli bulmuş da hayatının son döneminden bir önce bana ölümü hatırlatmak için zaman zaman gel diyormuş ona. Bir gün bakmış aynada saçının biri ağarmış ya da sakalının bir teli iki teli. Tamam demiş, gerek kalmadı. Ben bana ölüm hatırlatacak bir şey gördüm. Yeter artık. İşte bu Ömer Efendimiz bazen Medine'nin dışına doğru çıkar. Orada kendine bir mezar kazmış. Kimi zaman gidip o mezara yatıyor ve biraz sonra tekrar kalkıp Medine'ye doğru yürürken şöyle diyormuş. Ömer, farz et öldün. Diyelim ki bu gerçek ölümdü. Mahşerde hesap kitap için yeniden dirildin. Hesabına bir baktın. Amel defterini eline verdiler. Kitabınla baş başa kaldın. Çok da olumlu şeyler yoktu. Pişman oldun. Allah'a yalvardın, yakardın. Aman Allah'ım lütfen dedin, affet dedin, merhamet et, bir daha geri çevir dedin. Tabi bunlar Kur'an ayetlerinin esintileri. Kur'an'da nice ayetler yarın cehenneme gidecek olanların Allah'a böyle böyle yalvaracaklarını bize haber veriyor. Öyle dedin, öyle dedin ve sonunda Allah hadi diyelim ki farz et kabul etti. Seni tekrar dünyaya gönderdi. Hadi bakalım buyur ey Ömer, aklını başına al, tekrar pişman olacak ameller işleme de yeniden ya dönüşü olmayan ölümle ölürsen ne yapacaksın der ve Medine'ye öyle dönermiş. Ne dersiniz? Böyle yapan adamın günaha girme ihtimali ne kadar az olur değil mi? Kendini ne kadar çok kontrol eder değil mi? Lezzetleri, ağız tadını yok eden ölümü bu denli hatırlamak insanı ne kadar güzel bir Müslüman eder değil mi? E peki biz ne yapalım ya? Nereye gitsek bu şehrin neresinde bir mezar kazsak? Bahçe mi? Bizim bahçemiz balkon, orada mezar kazılmaz ya. Peki nereye gideceğiz? Yani bahçemizde şu kış günü mezara girip de çıkmak, kefen gibi bir elbise giymek imkanımızda yok ki bizim Ömer Efendimizin varmış. Ama Hazreti Ömer herkese göre örnektir diyen mi oldu size? Yaptığını mana ve muhteva olarak kavrayalım. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda herkese göre bir örnek sunuyor. Yatağına gireceğinde Rabbine şöyle yakarıyor, yalvarıyor. Ya Rab, şu ana kadar sana verdiğim söz üzere yaşamaya çalıştım. Şimdiden sonra, şu ölümümden sonra bana yeniden hayat verirsen, söz veriyorum aynı ahd üzere yaşamaya ya Rab. Onu kim yapamaz? Herkes yapsın. Namaz kılmadan yatanlar yapamaz tabi. O zaman kılmadan yatmasın. Peki yani ben gece kılacaktım. Yatsı namazını kıl da gece namazına ne zaman kalkarsan kalk. Peki ayrıca bir de abdest alsan güzel mi? E sen bilirsin. Daha güzelini yapmak istersen öyle olsun. Sonra yatsıdan hemen sonra yatma imkanın varsa öyle olsun. Sahurda seherde kalkma alışkanlığı edinmek üzere yatırsın. Ve de Allah'a böyle dua edersin. Ya Rab şu ölümümden sonra yeniden diriltirsen. Öyle mi? Allah mı öldürüyor ve diriltiyor? Evet. Ve yuhyi ve yumiyit. Allah hayat verendir ve o hayatı alacak, yani ölüm de verecek olandır. Niye ki Allah öyle yaptı? Niye insanları hayata gönderiyor, insanlara hayat veriyor, sonra öldürüyor? Nedenmiş ki acaba? Aklına öyle geldi demeyeceğimize göre. Ya da hiç Allah böyle bazen yapar, saçma sapan işler olur diyemeyeceğimize göre. Baştan dedi ki Allah hakimdir. Dediyse yerli yerincedir. Ne yaparsa mükemmeldir. Eksik tarafı, noksan tarafı yoktur. Sebbahadır. Biz de Sübhan mi diyoruz ya Allah'ı? Öyleyse neden ki acabayı Kur'an'dan öğrenebilirsiniz? Ben sadece bir ayet hatırlıyorum. Şimdi onu haber verip siz geri kalanlarına müracaat edin desek herhalde yeridir. Allah hayatı ve ölümü yaratmıştır. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Böylece acaba hanginiz daha güzel ameller işleyecek? Deneniyorsunuz, imtihana tabi tutulacaksınız. Ondan dolayı Allah böyle yapmıştır diyor. Aman Allah'ım, ne kadar da basit ifadeler, kolay ifadelermiş. Meğer diyalog kurmak gerekiyormuş. Anlamadan yana bir mesaim gerekiyormuş benim. Değilse, bakın Allah'ın dediğini ben anladığım gibi söyleyeyim, siz bildiğiniz gibi anlayın. Allah ölümü yaratmış ve hayatı yaratmış. Ne için? Benim imtihanım için. Ne için? Senin imtihanın için. Şimdi karşılıklı düşünüyoruz. Allah dışımda birine hayat verdi. Yani yaşıyor birileri. Ben onların hayatıyla imtihan oluyorum. Onlara vahyi anlatmak zorunda olduğumda bundan, onların ekmeğini suyunu düşünmek zorunda olduğumda bunun için, cehennemden alıkoymaya çalışmak zorunda oluşum, cennete sevk etmek zorunda oluşum, hülasa onlar sebebiyle ben imtihana tabi tutuluyorum. Hep aynı sebep. Peki dışımdakiler ölmüyor mu? Ölüyorlar. Nedenmiş o? Yine ben imtihan oluyorum. Yani dışımda birilerinin ölüşü benim imtihan sorularımdan, konumlarımdan birini oluşturmuyor mu? Onun ölümü bana bir şeyler vermeli. O öldükten sonra kalanlara ben bir tür görevli olduğumu bilmeliyim gibi siz daha uzatabilirsiniz olayı. Ama aynı şeyi kendime çeviriyorum. Allah bana hayat vermiştir. Beni imtihan etmek için. Beni öldürecektir. Yine beni imtihan etmek için. İmtihanımdan dolayı ölüyorum. Zaten bu anlamda bir sistem kabul edilmezse ne hayatın ne mematın anlamı yoktur. Allah hayat verendir ve öldürecek olandır. Ne zaman? Ah, bunu biraz daha ciddi düşünsek. Bir arkadaş kayınbiraderinin hastalığı, hatta ölüm öncesi hastalığı nedeniyle beni halasının da kızıyla evlenmişti. Yani halasının oğluydu bu hasta olan. Beni evlerine götürdü. Can feda, keşke dedim diriyken götürseydin. Ama orada diriler de vardı. Yani ölüm üzere olanlarla henüz ölmemiş olanlar hep beraberler, aynı evdeler. Şöyle uzamış bir ceset sanki, öldü dememek için bir tek nefesi var. Ne duyuyor, ne dinleyebiliyor, ne anlayabiliyor, ne fark edebiliyor. Sanki ölü ama ölmemiş. Yan odada kadınlardan şöyle sesli ağlamalar, bazen feryatlar geldiğini ben de hissediyorum, beni götüren de. Dua etmek zorundaydım. Cenazenin başında da evet. Oradakilere, erkeklere de. Biraz sesli, biraz tatlı, biraz yumuşak, biraz ahireti, kıyameti hatırlatan ifadelerle dua etmek durumundaydım. Arkadaşın teklifi. Dedi ki bir de yan tarafa kadınlara bu işi yapsan olur mu? Hay hay dedim, gel gidelim. Allah'tan aklıma şöyle geldi. Belki ilk başlangıç öyle güzel de oldu sanırım. Sonunda Allah bereketli kılsın inşallah. Söyleyin anneler dedim. Hangi kadın doğurduğu çocuğun ne zaman öleceğini bilir de o zaman ona göre doğurur? Yani hangi anne çocuğunun ne zaman öleceği konusunda bilgilendirilmiştir de şimdiye kadar? Bu kenarda yatan, yan odada yatan çocuğun da annesi ya da yakınları onun ne zaman öleceği konusunda ne bilgileri vardı da şimdi ölmese diye bekliyorlar. Ölüm o kadar hoş bir teslimiyet gerektirir ki başka çareniz yok. Duracaksınız, az biraz düşüneceksiniz. Takdir diyeceksiniz, imtihan diyeceksiniz, tamam hepsi o kadar. Sübhanallah deyin üzerine, elhamdülillah deyin elbette. Çünkü Allah size öyle bir nimet vermiştir ve Allah eksiksiz ve noksansızdır, güzel yapmıştır da. Tabii belli seviyede bir şeyler bilenlere belki anlatılır da, öyle bir arkadaşımın hanımı vefat etti. Taziye için gitmek durumundaydım. Dinle yeni tanışan bir iki kişi daha oradaydı. Konu anlaşılsın. O cenaze sahibi de buna yabancı değil diye cesaret bulup dedim ki ne kadar güzel, tam zamanında vefat ettiğini söyleyebiliriz değil mi dedim. Arkadaş elbette, kalbi yaralıydı tabii. Elbette aile düzeni vardı, kendince hanımıydı, çocukların annesiydi ama söylenileni anladığından dedi ki evet, başkasını söyleyemeyiz. Tabi dedim, yani mesela bunu sen mi öldürdün? Asla dedi, elhamdülillah. Peki ya komşular? Elhamdülillah ki öyle bir durumda yok. Ya kim dedim öldüren? Elbette inanıyoruz ki Allah dedi. Yani can veren oydu, şimdi de aldı. E şimdi Allah öldürdüyse ne dememiz daha uygun? En güzel zamanda yapar, en güzel biçimde yapar demeli. Elbette böyle inanmalıyız. Yani ya Rabbi diyebilecek misiniz o sizin yakınınız öldüğünde? Demeli miydiniz? Ya Rabbi 3 ay daha yaşasaydı. Bir 20 yılını doldurmuştu, daha henüz gençti, dinçti, dinamikti. Bir 30 yıl daha yaşasaydı kim söyleyebilir bunu? Doğumlarda da öyle değil mi? Ya Rabbi aman başka çare yok, sen bilirsin ama ben de bilirim biraz. Bir çocuğum olmalı mutlaka, ya da bu adam yaşamalı mutlaka, ya da bu kadın ölmemeli mutlaka demeye kimin hakkı var? Ancak Allah yaşasın diyorsa yaşar birileri, ölsün diyorsa ölür. Ve de yanılmaz bir Allah, unutmaz bir Allah, gaflet etmez bir Allah, zalim olmayan bir Allah. Yani ne tür eksiklik söylesem hiçbiri yok bir Allah. Sübhan dedik ya başta, Allah hem hayat vermede hem de onu almada Sübhan'dır, eksiksiz ve noksansızdır. Bizim teslim olmamız gerekir. Ya Rab teslim olanlardan kıl. Ve hu ala külli şeyin kadir. Yapabilir mi? Tabii. Öldürebilir mi dilediğini ya da hayat verebilir mi istediğini? Elbette. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Her şeye etkin ve egemendir. Dediyse tamam. İstediyse tamam. Dahası olmaz. Allah'ın gücü her şeye kadir oluşudur. Güçlüdür öyle. Allah'ın kadir oluşuna iki çeşit anlam verebiliriz. Bir, Türkçe'de de kullanılan kadir kelimesi Allah'ın buradaki anlatılan sıfatıdır. Yani tam güçlü ve kuvvetli, etkin ve egemen dediyse tamam, gücüne kuvvetine sınır olmayan demektir. Ne isterse muktedirdir yapabilmeye, bu kelimeyi de kullanıyoruz, muktedir. Her istediğini yapabilmeye, her şeyi murad etmeye, dilemeye ve onu gerçekleştirmeye güç yetiren demektir. Bir de kadir, takdir yetkisine sahip demektir. Yani ölçü biçi ortaya koymaya sahip. Öyle yetkiye sahip. Yani Allah hayatın ölçüsünü ortaya koymada tek yetkilidir. Kim ölecek, ne zaman? Kim yaşayacak, nasıl? Ne zaman, ne kadar? Kimin malı olacak, kimin mülkü? Kim ne kadar, ne elde edecek, ne zaman, ne kaybedecek? Neler ve nelerin ölçüsünü hep Allah ortaya koyar. Biraz daha uzatabiliriz. Sevgide ölçü, nefrette ölçü Allah ortaya koyar. Mal kazanmada ya da harcamada ölçü Allah ortaya koyar. Evin varlığında ve de şeklinde ölçü. Anne ya da baba olma mantığında ölçü. İnsanların birbirleriyle beraberliklerinde, yani sosyal, siyasal, ekonomik, toplumsal, bireysel yaşantıda ölçü. Ahlakta, edepte ve terbiyede, hukukta ve nizam ve intizamda ölçü. Hülasa insanla ilgili dünyada, evrende ya da tüm kainatta ne var ne yok ölçü, hep bunu ortaya koymaya yetkili Allah'tır. Peki başkaları da ölçü koysa ya, o başkalarını iki gruba ayırıyoruz. Ya Allah'ın izin verdiği alanda serbest bıraktığı için ölçü koyanlar ya da diğerleri. Allah korusun onlardan olmaktan. Ama Müslümanlar birbirleriyle beraberliklerinde İslam'ın izin verdiği ölçüde ölçü ortaya koyabilirler. Mesela benim bu konuşmalarım şu vakit, şu zaman, şurada olacak demeye ben bir ölçü ortaya koyabilirim. Karşımdaki de bu ölçüyü kabullenebilir. Ama Allah dedi, izin verdi diye değilse bu ölçüyü ortadan kaldırabilir. O da kendisine göre İslam'ın izin verdiği bir ölçüyü ortaya koyabilir. Ve huve ala külli şeyin kadir. Allah kadirdir. Allah etkin ve egemendi. Her şeye muktedirdir. Öldürebilir, diriltebilir de. Ne isterse onu yapabilir. Her şey ve her şey. Bu sureyle birlik düşününce din ortaya koymaya muktedirdir, peygamber seçmeye muktedirdir, dilediğini peygamber yapmaya muktedirdir ve de Allah istediğini istediği gibi imtihan etmeye muktedirdir ve kadirdir, ölçüsünü ortaya koyandır. Huvel evvel vel ahir. Allah evvel ve ahirdir. Bu kelimeyi Müslümanlar zaman zaman kullanırlar, günlük hayatlarında da. Hatta birbirinden ayrı, müstakil kullanınca da kendilerini aldatma yolu bulmuşlar galiba. Şeytan öyle öğütlemiş herhalde. Mesela ahiri söylemeden önce Allah olduğunu haber verirler. Evvel Allah efendim. Yani adam arkasından yalan söyleyecektir. Sahtekarlık yapacaktır. Veya sözünde durmayacaktır. Mutlaka tersini düşünüyordur ama yine de evvel Allah der ve söze başlar. Bu onun galiba dil alışkanlığıdır. Hani eskiden at pazarına adam atını götürürken kulağına fısıldarmış. 50 akçe, 100 akçe. Varınca pazara adam dermiş ki bu 20 akçe eder arkadaş. Vallahi bu atın kulağı 100 akçeyi duydu. Yani sanki birileri verdi gibi. Sahtekarlığın güya böyle düzeltilmiş, güzelleştirilmiş şekli. Öyle değil, biz de evvel Allah diye başlayıp sonra yalan söylemeyelim. Hatta bilirsiniz, önce yalan haram derler kimileri, sonra başlarlar yalan söylemeye. Ama yani yalan helal diye mi söylesinler? Gerçi o da ayrı bir meziyet ama demesin efendim, yalan söylemesin adam. Evvel Allah. Peki nasıl evvel Allah? Toplumsal programda yanlış bölümü önce hatırlatıp sonra doğruyu söylesek. Aslında önce doğru sonra yanlış anlatılır ama Allah'ın yukarıdaki iki ayette güzel isimlerini anlatırken doğruları söyledik ya, burada bunun yanlışından başlayalım. İnsanlar evvel Allah diye başlıyorlar, sonra kendilerini koyuyorlar sıraya. Ve sonra program bitti diyorlar, tamam. Onu demeseler, vel ahir olarak da Allah'ı deseler, aradakilerden hesaba çekileceklerini unutmamış olurlar. Ama öyle yapmıyorlar. Mesela, eûzü besmele çekip işe başlıyorlar. Çünkü evvel Allah. Sonra ne yapacaklarını Allah'a sormuyorlar. Herkesin başında olan bir yemek örneğiyle geçelim isterseniz. Bismillah ile başlıyor. Allah öne alıyor elbette. Sonra ne kadar, neden, niye öyle yediğini Allah'a sormadan devam ediyor. Peki acaba giyim konusunda da öyle mi dersiniz? Bismillah diye evvel Allah başlıyorlar. Ne giyeceğini, neden öyle giyip o giydiğiyle ne yapacağını sormuyorlar. Evden çıkarken Bismillah diye başlayanlar da aynı değil mi? Nice programlar bilirsiniz. Önce ayetle ya da Bismillah'la ya da selamla başlanır. Ama arkasından Allah'a sorulmazsa bu bir yanlışlık, bu bir yanılgı değil mi? Ya ne olmalıydı? Evvel Allah. Gönlü hoş edilecek evvel Allah. Sözü dinlenecek evvel Allah. Yolunda gidilecek evvel Allah. Her dediği tutulacak evvel Allah. Hayatıma karışmaya yetkili evvel Allah. Sonra da Allah. O bölümü söylemesek, ayetin bu bölümünü değiştirsek, geriye kalana ayet denir mi? Yani bu ayetin bildiğimiz doğrusu şöyle: Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Birisi çıksa da okusa, Huvel evvelu vel zahir. Yani ahiri atlasa, olur mu öyle? Ahir de Allah. Yani her işin sonu, sonunda Allah'a varacaktır. Önce Allah'ın dediğini dinleyecek, mesaj alacağız. Sonra Allah'a hesap vereceğimiz şuuruyla yaşayacak ve hesap vereceğiz. Mesela namazı bu anlamda düşününce size göre de evvel ve ahir tanınır mı dersiniz? Bakın beraber olalım. Namaza duruyoruz, evvel Allah mantığıyla. Ya Rabbi sana geldim, hiç bilmiyordum, senden mesaj alıyorum, dediğini dinliyorum diyoruz. Allah diyor ki kulum beni ekber bileceksin. Tamam ya Rabbi. Benden başka ilah tanımayacaksın. Vela ilahe gayruk. Tamam ya Rabbi. Beni hamde layık bileceksin. Bu konuda sadece bana muhtaçsın. Benden başkasının yardımına muhtaç değilsin. Tamam ya Rabbi. Benim huzurumda eğileceksin. Başkasının değil. Tamam ya Rabbi. Evvel Allah. Ondan alacağız mesajı, alıyoruz. Dinliyoruz. Sonuna kadar. Ve de Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ile tamam. Halimizi düzelttik, cennet ümidimizi gerçekleştirdik. Bir güzel Allah'ın huzurundaydık, dediğini dinlemeye çalıştık, ondan mesaj aldık. Onunla diyalog kurduk, evvel Allah dedik. Selamdan sonra kalktık. Efendim diyor arkadaş, seccadenin başından kalkınca sağdan mı döneceğiz, soldan mı döneceğiz? Yani dedim, bitti ya, o tanrıyla ilgisi başka tanrıların huzuruna gidecek sanki, öyle mi diye. O da şaşırdı. Ben de o kadar sert dediğime pişman oldum. Yani Allah'ın huzurundan Allah'ın huzuruna gitmiyor muyuz zaten? Ama evvel Allah'tı. Onun huzuruna doğrudan gittik. Secdede ona en yaklaştık. Daha yakın, dünyada başka imkanım yok. En yakın oradayım. Allah'la daha yakın temastaydım. Beraberdim, diyalog halindeydim. Ondan mesaj alma ortamını yaşadım. Sonra devam edeceğim Allah'a sözümü yerine getirmeye. Çünkü sonra da Allah, ahir de Allah. Hatta ikinci namaz birinciye göre sonra ya, yani bunu öğlen namazında yaptım değil mi? İkindi namazında da vel ahir olarak namazı düşünelim. Ya Rab, sana verdiğim söz vardı, seni en büyük bilecektim, öyle yaptım. Seni hamde layık bildim, hamdolsun sana dedim. Yani bir önceki namazdan bu yana böyle yaptım ya Rabbi. Senin huzurunda eğildim, başkasını dinlemedim. Sadece senin memnun olmanı, sadece senin hoşnut olmanı istedim. Senden başkasına ben ne gönül verdim, ne fikir verdim ya Rabbi diye Allah'ı ahir bilerek de namazla diyalog halinde olacağız. Yani ikincisi de bu anlamda, birincisi mesaj almak dersek, ikincisi de tekmil vermek olacaktı. Ama mesaj alırken anlamayan bizler, tekmil verirken de ne dediğimizin farkında değiliz. İşte öyle bir heyecan, öyle bir gayret, öyle bir davranış, öyle bir hareket sürüp gidiyor. Sanki aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözüne dönsek de desek mi ki, namaz dinin direğidir. Namaz, bir çadırın orta direğine benzetirseniz, çadırın beziyle, ipiyle, kazıyla birlikte bir anlamı vardır o direğin. Kendi başına diktiğiniz bir direk, o çadırın diğer müştemilatı olmadan ne anlama gelecektir? Hatta diken için yük değil midir? Zorlanmaz mı kişi onu muhafaza etmeye? Kendi başına nasıl dursun? Biri gelir çarpmaz mı? Hatta düşünün ki adam bir sığır sürüsünün veya bir at sürüsünün güdücüsü, çobanı durumunda derken namaz kılıyor ama peygamber namazına benzemiyor, sadece direk benziyor. Yani direği sadece peygamber namazı gibi de geri kalan hayatı benzemiyor peygambere. O diktiği direkler kendi başına durur mu? Hayvanın biri gelip çarpmaz mı? Ötekinin biri gelip vurmaz mı? Yani o namaz yerle bir olmaz mı bazen? Demek biz peygamber namazına benzetirken onu evvel bilip onu ahir bileceğiz. İkisi arasındaki hayatı da o verdiğimiz söze göre, o aldığımız mesaja göre, o denilenlerin mana ve muhtevasına göre yeniden düşüneceğiz inşallah. Vezzahir vel batın. Allah zahirdir. Apaçıktır anlamak isteyene, ama batındır. Künhüne vakıf olma imkanımız yoktur. Zahirdir, ondan daha ötesi yoktur. Batındır, ondan daha berisi de yoktur. Allah öyle apaçıktır ki kim Allah'ı Allah bilmeye çalışır, ayetler, alametler ve işaretler hepsi hazırdır ona. Yani yeryüzünde hiçbir insan ya Rab ben seni anlamak istedim ama imkan bulamadım diyemez. Peki yani her zaman sorulur biliyorsunuz. Kutuplarda ya da ormanın içinde ya da çölün ortasında bir adam varsa ve de o da Allah'ı peygamberi duymadıysa kim o? Hadi gidelim, madem biliyorsunuz niye duyurmadınız demek durumundayım. Yani evet vardır öyle bir adam, teorik olarak var. Bana düşen ne, var mı hakikaten, kim o? Gidelim anlatalım ona. Ne diye durmayacak? Ve huve bi külli şeyin alim. O her şeyi bilendir. Öyle diyelim. Allah her şeyi bilen. İnşallah gelecek programda yeniden beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin.